Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin âli ve ashabının enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına ve 400 sene öncesinden bu güzel mekanları gelecek nesillere vakf olarak bırakan Gönüller Sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, 3 İhlas-ı Şerif. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerimiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Asr-ı Saadet'ten Günümüze Faziletler Medeniyeti isimli o güzel kitabından, eserinden bölümler halinde sohbetler yapıyoruz. Önceki sohbetlerimizde özet olarak Müslümanların dertleriyle dertlenmek, diğergâmlık, dul ve yetimlerle ilgilenmek, hasta ve dertlilerle meşgul olmak, muhtaca, borçluya, yolda kalmışa yardım etmek, vefat eden, ebediyet alemine uğurlanan insanları en güzel şekilde dualarla Allah'a teslim etmek adeta gibi çok içtimai, toplumsal konuları ayetlerle, hadis-i şeriflerle, Selefi Salihin dediğimiz bir İslam büyüklerinin uygulamaları ile burada konuşmuştuk. Bugün farklı bir konu var. Bu da gerçekten güzel bir konu yine. Hayırda yarışmak ve hayırı, güzellikleri yapmak için çok geciktirmemek, acele etmek. Önce güzelliklerde yarışmak. Evet, dünya bir yarış dünyası. Kimisi statü yarışında, kimisi mal biriktirme yarışında, kimisi başka yarışların içerisinde. Cenab-ı Hak ise bize فَاسْتَبِقُوا hayrat. Siz de yarışın ama birbirinizle tabii yarışmak birinin ayağına basmak değil. Evet, birinin ayağına basmadan, haset etmeden, ondan sonra kin gütmeden, hani böyle yan yana hep iyilikleri yapmak için, güzellikleri çoğaltmak için birbirinizle yarışın, koşun yani. Koşun. فَاسْتَبِقُوا hayrat. Hayırlara koşun. Sonra yine Âl-i İmrân suresinde فَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Rabbinizden bir bağışlanmaya ve cennete süratle koşun. Bunu bazen şöyle diyorum, eğer cennete gideceksek, cenneti istiyorsak biraz sürat lazım, biraz koşmak lazım. Biraz gecelerde koşacağız, biraz gündüzlerde koşacağız. Gecelerde ellerimizi açacağız, Yüce Rabbin huzurunda iç koşular yapacağız. Dua koşuları, iltica koşuları, niyaz koşuları. Gündüzlerde de yine hem Allah'ın emirlerini yerine getirmek, hem de Allah'ın bütün kullarına hangi alanda gücümüz varsa o alanda yardımlarda bulunmak, ondan sonra dertleri dinlemek şeklinde Allah'ın kullarının faydasına koşular yapacağız. Bu manada gerçekten yine eserimizde hem genel tespitler hem de sahabeden başlayarak fevkalade güzel tespitler var, nakiller var. Öncelikle muhterem hocamızın okumuş olduğu Mü'minin suresinin 51 ve 61. ayetlerinde Cenab-ı Hak önce peygamberlere hitap ediyor. Ama son bölümünde de bizlere bir hayat programı çiziliyor. Ne diye bir hayat programı çiziliyor? Buyuruluyor ki 51. ayet-i kerimede, ey peygamberler, bütün peygamberlere hitap bu. Temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın, ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim diye önce peygamberlere bir hitap var. Sonra da insanların böyle parça parça bölündüğü, herkesin kendi yaptığından çok memnun olduğu, adeta kendini böyle hani başkası benden üstün değil şeklinde hep kendi yaptığını güzel gördüğü bir insan fıtratı anlatıldıktan sonra da şu ayetlerle bitmekte bu bölüm. Rablerine olan saygıdan dolayı önce kötülükten sakınanlar. Evet, Rablerine olan saygıdan dolayı önce kötülüklerden kendilerini koruyanlar. Nedir o? اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Evet, onlar öyle insanlardır ki gerçekten Rablerinden bir korku ve ümit içindedirler. Onun için de kötülüklerden sakınırlar. Sonra Allah Teala'nın ayetlerine yakinen inanırlar. Sonra da Allah Teala'ya asla bir ortak koşmazlar. Ve burada çok daha ince bir İslam ahlakı ve Rablerine döneceklerini çok yakinen bildikleri için وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Evet, Rablerine dönecekleri için yapmakta oldukları işleri, vermekte oldukları güzellikleri kalpleri çarparak yapanlar. Acaba yaptığım işi Rabbim katında makbul müdür, değil midir diye bir endişe taşıyarak, yani ben yapıyorum işte nasıl olsa olsun değil, böyle yaptıkları her işte Rablerinin huzurunda olduklarını hissederek, ki ona daha önceki sohbetlerimizde hep sık sık geçti, ihsan hali diyoruz. Yani Rabbinin seni gördüğünü hep hissederek, evet sen onu görmesen de o seni her an görüyor şuuruyla ve huve mâküm eyne mâ küntüm. Siz nerede olursanız olun, isterseniz dört duvar arasında olun, sizi gören bir Rabbiniz var. Hani belki yine bazı sohbetlerden nakletmiştim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin o tesbihi gerçekten çok etkilidir. Sübhane men yarani ve yarifü mekani ve yerzukuni ve la yensani. Beni daima gören, bana güzel rızıklar veren, şu hayatta yaşama şartlarını oluşturan ve şu ana benim nerede bulunduğumu bilen Rabbimin şanı ne kadar yücedir. Evet, Allah'ı tesbih ederken ona ait her güzelliği tek tek saymak böyle. Bizimle olan alakasını da yine ifade etmek. Onun için de Cenab-ı Hak, evet kötülükten sakınır insan, Allah'ın ayetlerine inanır ama öyle bir kalbi kıvamda olmalı ki kalbe böyle tir tir titremeli. Ama bu titreyiş çok tatlı bir titreyiştir. Yani insanın Rabbi ile olan o ana alakayı hep hatırlatan bir titreyiştir. Nitekim Enfal suresinde de buyuruyor değil mi? اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Onların yanında Allah denildiği zaman veya Allah'ın bir emri hatırladığı zaman onların kalpleri böyle ürperir. Şimdi Rabbimin adı anıldı diye. Dolayısıyla onunla ilgili emri hatırlamaya çalışır. O bakımdan hani bugün çok güzel bir yazı okudum bir yerde. Müminin kalp pusulası hep Cenab-ı Hakk'a yönelmiş olmalı. Hani pusula, daha evvel de arz ettim, hep böyle güneyi gösterir. O sabittir. O sabit olduğu için de doğuyu, batıyı, kuzeyi her zaman görürsünüz. Ama pusulanın ibresi bozulduysa bütün yönler birbirine karışır. Onun için bizim kalp pusulamız da hep Cenab-ı Hakk'ı göstermeli bize. Yani gözümüze Cenab-ı Hakk'ı göstermeli, dilimize Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmalı, elimize Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmalı ki kalbimiz elimize, gözümüze, dilimize bu manada bir yön versin. Cenab-ı Hak bütün bunları beyan ettikten sonra da buyuruyor ki işte onlar var ya, yani kötülükten sakınan, Allah'ın ayetlerine inanan, Rabbine ortak tanımayan ve hep kalbi çarparak Rabbine döneceğini hissederek yaşayan insanlar, bir güzelliği daha vardır ki hep iyiliklere koşuşurlar ve iyilikler için yarışırlar. Evet, ulaike yusari'une fil hayrat ve hum leha sabikun. Onlar hep hayır dediğimiz güzelliklere, başkasına faydası olan işlere koştururlar, sürat gösterirler ve orada da yarışırlar birbirleriyle. Ama bu yarış birbirine riya için değil. Yani hepsi yan yana adeta böyle koşarlar. O bakımdan bu konu da değerli kardeşlerim çok güzeldir. Hazreti Ebubekir Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Dünya müminlerin pazarıdır. Gece ile gündüz sermayeleridir. Evet, gece ile gündüz bize tanınan bir sermayedir. Güzel ameller, yani güzel yaptığımız işler, ticaret malları cennet kazançlarıdır. Allah muhafaza, zamanı değerlendirmezse, gece ile gündüzün farkına varmazsa, yani sermayeyi güzel kullanmazsa, ondan sonra da cehennem de zararlarıdır diye ifade ediyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, ahiret gününe kat'i bir imanla inanan bir Müslüman, amel defterini, yani hayat defterini hayırlarla doldurabilmek için hayat sermayesini en verimli şekilde kullanmalı. Daima ameli salih dediğimiz güzel işler yapmaya gayretli olmalı. Karşısına çıkan her türlü hayır imkanını Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak değerlendirmeli ve bulunmaz bir fırsat bilmeli. İnsanların bazıları ise hayırlara iltifat etmediğine bakarak aldanmamalı. Bana ne kardeşim dememeli, o bunda hiçbir şey yapmıyor işte, ben şunu yapıyorum filan gibi bir düşünce içinde olmamalı. İmkan bulabildiği her yerde bir hayıra koşmalı. Bunu belki daha sonraki metinlerde var. Hayırların anahtarı şerlerin de kilidi olmalı Müslüman buyuruluyor. Evet. Her hayırda insanın bir hissesi olmalı. Hocamız bugün akşam namazında herhalde İza Zülzileti'yi okudunuz değil mi hocam? Yanlış hatırlamadım. Evet. İza Zülzileti'l arzu zilzâleha diye başlayan ayeti kerimede insan zerre miktarı da olsa bir hayır işliyorsa, güzellik işliyorsa onu görecek. Ama Allah muhafaza zerre miktarı da olsa bir kötülük işliyorsa o da hayat defterine bir leke olarak, kara bir leke olarak, siyah bir leke olarak düşecek. Ve o günde yevmizin tuaddisi akbaraha, bastığı toprak insana şahitlik yapacak. Dünyanın neresinde yaşarsanız, ister Asya'da yaşayın, ister Avrupa'da yaşayın, ister başka kıtalarda yaşayın, ayağınız nereye temas ediyorsa, nerede bir hava solukluyorsanız, orası ahirette size şahitlik yapacak. Benim üzerimde namaz kıldı. Benim üzerimde bir Müslümanla musafaha etti. Benim üzerimde bir insana güler yüz gösterdi. Ama Allah muhafaza benim üstümde günah işledi. Benim üstümde bir insana omuz attı. Benim üzerimde bir insana iftira etti. Yalan söyledi. Neyse yani. Hayat böyle geceyle gündüz gibi iki tarafı olan bir hayat. Bir tarafta güzellikler var. Onlara taatlar diyoruz. Bir tarafta çirkinlikler var. Onlara da masiyetler veya günahlar diyoruz. Değil mi? Onun için de gerçekten hayatı ciddiye almak gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Nasıl olsa bir hayat yaşarız değil. Çünkü Cenab-ı Hak bize akıl vermiş, irade vermiş, karar verme yeteneği vermiş bizlere Allah Teala. Öyleyse biz nasıl yaşayacağımıza, daha doğrusu bize bildirilmiş nasıl yaşayacağımız. Allah kitap indirmiş, peygamber göndermiş. Ey kullarım, ben sizden böyle yaşamanızı istiyorum. Geceniz böyle olacak, gündüzünüz böyle olacak, aile hayatınız böyle olacak, ticari hayatınız böyle olacak, siyasetiniz böyle olacak, devlet idareniz böyle olacak, devletler arası ilişkileriniz böyle olacak. Evet, hayatın neresindeysek, orayla ilgili bize ahkam-ı ilahiye dediğimiz ilahi hükümler bildirilmiş. Biz de hayatı ona göre yaşamak mecburiyetindeyiz, kul isek. Yok biz kul değil diyorsak bize nasıl kul olduğumuzu gösterirler bir gün. Onun için de Cenab-ı Hak bize gerçekten bulabildiğimiz her fırsatta güzellikler yapmamızı istiyor ve ahiret merkezli yaşamamızı istiyor Cenab-ı Hak. Ahiret merkezli, ahiret gündemli yaşamamız isteniyor. Nasıl? Doğrusu siz çarçabuk geçeni, dünya hayatını ve nimetlerini çok seviyor, tercih ediyor ama ahireti ise bırakıyorsunuz. Sanki ahiret yokmuş gibi. Özellikle değerli kardeşlerim, şu yaşadığım çağda evet, insanlara telkin edilmek istenen ana fikir ahiret yok. Tıpkı cahiliyede olduğu gibi. 5. asrın cahiliyetinin temel anlayışı ahiret yoktu. Diyorlardı ki men yuhyel izame ve hiye ramim. Ya öldükten sonra bizim kemiklerimiz toz toprak olacak. Bunlar nasıl diriltilecek? Değil mi? Peygamberimize geliyordu müşrikler. Ve hatta bir de azılı müşrik bir kemiği taşla kırıyor, toz toprak haline getiriyor. Bir de küstahça Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek semasına doğru üflüyor. Diyor ki ya Muhammed işte sonunda kemiklerimiz bile toz olacak böyle. Bunları kim diriltecek? Nasıl diriltecek? Cenab-ı Hak da buyuruyordu ki kul yuhyihellezî enşe'ha evvele merra. Kemik mi vardı yani sen? Kemik mi vardı? Varlığında kemik mi vardı? Yoktu. Bir damla suydu. Bir damla suyun içinde neler oldu, neler oldu? Sen insan oldun. Onları ilk defa kemiği kim yarattıysa bir suyun içinden, bir meniden Allah onu tekrar diriltecek diye Kur'an cevap verdi. Gerçekten de Mekki ayetlerin en çok üzerine durduğu konular, konuya gireceğim kardeşlerim ama bu konu ayet-i kerimeyi biraz açmak için söylüyorum. Hep ahiret dediğimiz öte alemi inandırmak için diye. İnanın öte alem var. Bu dünya ne kadar gerçekse öte alem de bu kadar gerçek. Hatta biraz felsefi manada söylüyorum değerli kardeşlerim. Yokken var etmeyi görüyoruz yani. Yoktuk, var olduk. Varken yokluğu kabullenmek daha zor. Ya ben varken niye yok olayım ki yani? Mantığım bunu söylüyor bana. Varken yok olmayı kabullenmek akla almıyor insanın. Onun için varlığımız devam edecek. Bir başka alemden bir başka alemi. Ne yazık ki oraya geleceğim. Yaşadığımız dünyada da insanlara telkin edilmek isteyen, ahiret gündemi olmayan bir hayat telkin ediliyor. Ye, iç, yaşa, keyfince yaşa, nasıl istersen yok ötesi gibi. Tamamen haz dediğimiz, hız dediğimiz, şehvet dediğimiz ne yaşarsan yaşa burada. Öyle değil. Fesete'alemûn. Evet, göreceksiniz diyor Cenab-ı Hak. Evet, göreceksiniz başınıza geleceği. Evet, fetarabbesu. Bekleyin bakalım ne olacak. Evet. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, madem ki bir sonsuzluk alemi var, bizler de burada o alemin yolcularıyız. Böyle gidiyoruz. Gittiğimiz yerlere güzellikler bırakarak. Hani böyle Anadolu'daki eskiden çok hoşuma gider. Tarlalara böyle buğdaysa ben insanlar burada çocukluğumda atarım. Atarım böyle kucağına kocaman bir şey alır buğday teknesi. Giderken böyle ata ata gider. Hepsi her biri toprağa düşer. Sonra bir ay iki ay sonra bakarsınız ki o kuru toprak yemyeşil olmuş. Değil mi? Şimdi tabii onu makinalarla yapıyorlar daha çok. İşte insan da şu hayatta yaşadığı müddetçe, yürüdüğü müddetçe bu hayatın içinde etrafa bir güzellik tohumları atmalı. Duaya vesile olacak, hayra vesile olacak güzellikler atmalı. Cenab-ı Hak bize buna emrediyor. Güzel yaşayıp etrafa güzellikler dağıtan insan. Değil mi? O bakımdan da ayet-i kerimeler ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin telkinleri bize bunu gösteriyor. İnsan dünyalık telaşına kapılarak ahireti unutmamalı. Hayır işlerinin karşılığı umumiyetle ahirete kaldığından nefis ve şeytan insanı aldatarak bu hususta gaflete sevk etmekte. Ayet-i kerimede de buyruluyor şöyle ki her canlı ölümü tatacak. Yaptıklarınızın karşılığı ecirleriniz ancak kıyamet günü size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı ise aldatma metaından başka bir şey değildir buyuruluyor. Ali İmran suresinin 185. ayeti kerimesinde. Onun için de Rabbimiz ayeti kerimelerde hayır işlerinde yarışınız. Onlar hayırda birbirleriyle yarışırlar. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan göklerle yer genişliğindeki cennete koşunuz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu noktada ümmetini çok uyarıyor. Bir hadis-i şerif var burada kıymetli kardeşlerim. Bunu belki de zaman zaman duymuşsunuzdur. Faydalı işler görmekte acele ediniz. Evet. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Mümin olarak geceler, bu defa da kafir olarak sabahlar, dinini de küçük bir dünyalığa satar. Müslim'in iman bahsinde, Tirmizi'nin fiten bahsinde, İbn-i Mace'de yine bütün hadis kaynaklarında bu var. Bu şu demek, insan istikametini kaybeder. İşte gece Allah'a ibadet eder, gündüz bakarsınız, hocam iktisat böyle gitmez, ticaret böyle gitmezdir. Ne yapalım, böyle gidiyor hayattır. Hayır, hayat öyle gitmeyecek. Allah nasıl istiyorsa hayat öyle gidecek kardeşler. Peki yapamadık hocam, o zaman boynumuzu bükeceğiz. Rabbimiz böyle istiyor ama biz gidemiyoruz, affet ya Rabbi, kolay getir bize diyeceğiz. Kolay getir bize ya Rabbi, biz senin istediğin gibi olalım. Nefsimizin istediği gibi değil, şeytanın istediği gibi değil. Biz senin istediğin gibi kul olalım ya Rabbi, bizlere yardım eyle diye. Hani Resulullah Efendimizin Muaz bin Cebel'e öğrettiği o dua var ya, Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ya Rabbi seni unutmadan yaşamak için, sana şükrederek yaşamak için, sana güzel bir kul olarak yaşamak için bana yardım eyle. Evet, onun yardımı olmadan da hiçbir başarıyı elde edemeyiz. Ama biz kendimizi hani bırakıverirsek, nefsimizin, şeytanın, şehvetlerin izine bırakıverirsek, elbette ki o zaman bundan da büyük bir sorumluluk var. Mazerette bulamayız. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifte önümüzde 7 imtihan alanı bize bildiriyor. 7 imtihan alanı. Bu 7 imtihan alanında güzel çıkabilmek için hep hayra koşmayı, Cenab-ı Hakk'a güzel kulluk yapmayı gündemimize almamızı istiyor. Nedir bu 7 imtihan alanı? Buyuruyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam, 7 şey gelmeden evvel hayırlı işler yapmakta acele edin. Yoksa fırsat bulamazsınız, sana bakın. Yoksa gerçekten siz ibadet ve taatı unutturan fakirlik. Bazen insan öyle ihtiyaç içinde olur ki bir lokma bulabilmek için, bir giysi bulabilmek için derde düşer, kulluğunu unutur. Bazen de azdıran bir zenginliğin sınavına girer. Evet, insana Allah'ı unutturan fakirlik gerçekten bir imtihandır. Ama azdıran zenginlik de acı bir imtihandır. Niye? Her gün bir şey daha kazanacağım. Aman oradan kredi alacağım, buradan borcumu ödeyeceğim. Ve bir de eline geçen imkanları nefsi ve şehveti adına harcarken de azgınlığa düşer, kulluğunu unutur. Onun için ayet-i kerimede mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın buyuruyor, değil mi? لَا تُلْهِكُمْ اَنْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَاتُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Sakin mal derdine düşüp, evlat derdine düşüp de Allah'ı unutmayın. Evet. وَلَا تَكُنُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Bazen insana fakirliği Allah unutturur, bazen de zenginliği unutturur. Ama herkes de unutturuyor işte. Herkes de unutturuyor. Sonra her şeyi bozup perişan eden hastalık. Bazen de insan hasta olur, orayı kendi derdinden Rabbini unutur yani. Şifa istemeyi bile unutuverir yani. Şikayeti çoğalmaya başlar. Ah başım der, ah kanım der, ölüyorum, bitiyorum. Böyle feryadu figan içerisinde elini açmayı bile Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi bana bir şifa ver demeyi bile unutabilir insan. Onun için demek ki fakirlik bir imtihandır. Zenginlik bir imtihandır. Hastalık bir imtihandır. Sonra ne gelir? Saçma sapan konuşturan ihtiyarlık gelir. Bakarsınız ne dediği belli olmaz. Şimdi alizayın mı diyoruz? Evet yani kötü bir şey değil. Allah'a sığınırız kötü demekten. Ama insan bu. Sıhhatli olduğu zaman da oluyor. Sonra bir zaman geliyor ki ne dediğinin farkında olmuyor insan. E o zaman ne dediğinin farkında olmadığı bir zaman gelmeden önce de güzellikler yapmaya gayret etmeli. Efendimizin hatırlattığı sonra bir de ansızın geliveren ölüm. Evet, kimsenin cebinde, elinde bir vesika yok şu tarihte öleceksin diye. Bazen genç gidiyor insan, bazen orta yaşta gidiyor. Bazen koşarken ölüyor, bazen otururken ölüyor. Birkaç sene evvel böyle sık sık söylüyorum bunu. Bir televizyonda açık oturumda bir ilahiyatçı arkadaş açık oturumda. Ya bak işte insan böyle ölür konuşurken der gibi açık oturumda canlı yayında ölmüştü. Canlı yayında. Evet canlı yayında da insan ölür mü hocam? Ölür. Canlı yayında ölürsünüz ve insanlara gösterirsiniz. Bak işte insan böyle ölüyor diye. Televizyona çıkıyor. Konuşacağım diyor burada. Anlatacağım diyor. Ama o sırada vade gelmiş. Etrafında da sağında solunda insanlar gidiyor. Şarkı söylerken ölüyor. Değil mi? Gördünüz hep yani bunları. Bir takbih için söylemiyorum. Ölüm her anda olur. Hani daha evvel burada bir anlatmıştım gönlünün hikayesini. At üstünde de ölür insan. Başka türlü de iş yaparken de ölür. Dua edelim ki hayır üzere ölelim. Gerçekten hayır üzere ölelim. Ortaoğlu'da Kırşehir'de bir ihvanımız vardı yıllar önce. Duymuştum onu. O mübarek zat demiş ki ya Rabbi benim canımı sohbette al. Ben sohbette ölmek istiyorum. Ne kadar samimi dua etmiş ki. Hakikaten merhum Musa Efendi Hazretleri bir seyahat oluyor Orta Anadolu'ya. Kırşehir'de toplanıyor cemaat bir bahçede. Aşr-ı Şerif okunurken bu güzel abimiz de Allah deyip orada ölüveriyor. Allah duasını kabul etmiş yani. Onun için nasıl ölmek istiyorsanız öyle yaşamalıyız. Evet. Nerede ölmek istiyorsak oralarda olmalıyız. Evet. Nerede ölmek istemiyorsak oralarda da olmamalıyız. Evet. Evet. Nerede ölmek istiyorsak oralarda daha çok olalım. Camide ölmek istiyorsak daha çok camide olalım. Hayır üzere ölmek istiyorsak hayır işlerinde olalım. Onun için de zaten buyruluyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz de huzur-u ilahiye öylece kalkarsınız. Mahmud Sami Efendi rahmetullahi aleyh bunu çok naklederdi sohbetlerinde. Ve sonra da o çok tatlı böyle bir mübareğin üslubu konuşması vardı. Demek ki yaşayışa göre bir ölüm, ölüme göre de bir huzur-u ilahiye kalkış var derdi. Onun için güzel yaşamak lazım kıymetli kardeşlerim. Güzel yaşamak ne hocam? Güzel yaşamak, Allah'a kul olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme güzel bir ümmet olmak, müminlere güzel kardeş olmak, hayır işlemek yani güzellik kadar zor bir şey değil. Allah'a güzel kul olursak sonunda ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ni'mel abid. Ya bu ne güzel kuldu diyor Cenab-ı Hak. Ne güzel kuldu diye de peygamberlerini misal veriyor. Onların her biri ne güzel kuldu diye. Nitekim muhterem Osman Nur Topbaş Efendi üstadımız da pederleri Musa Efendi ile ilgili yazdığı başlığa ne güzel kuldu başlığını koymuştu yazıya. Hakikaten de ne güzel kuldu. İbadette güzel kul oluyor bakıyorsunuz. Hayır işlemekte güzel kul oluyor. Beşeri ilişkilerde güzel kul oluyor. Aile hayatında güzel kul oluyor. Müminlerin derdini dertlenmekte güzel kul oluyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bir başka acıyı yüreğinde duymakta güzel kul oluyor. Bak güzel kulluğun insana yansıyan tarafları bunlar. Onun için kıymetli kardeşlerimiz zaten biraz önce bahsettiğim Muaz İbni Cebel'e öğretilen duada da ve husni ibadetik. Yani güzel kul olmakta bana yardım eyle ya Rabbi buyruluyor. Onun için inşallah İslam kendisi zaten güzel bir din. Resulullah insanlığın güzellikte tek örneği. Bütün güzelliklerin örneği onda. Bütün güzellikler onda toplanmış. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizler için bütün güzellik örnekleri peygamberdedir yani. Onun hayatına bakınca orada hani şu avizenin her lambasından ayrı bir ışık yansıdığı gibi Allah Resulü'nün her tarafına baktığınızda da sallallahu aleyhi ve sellem bir güzelliği temaşa ediyorsunuz. Bir yetimin başını okşarken, Yahudi olan komşusunu ziyaret ederken, değil mi? Ondan sonra yolda bir yaşlı kadını dinlerken, derdini dinlerken, ondan sonra geceliğin ümmetim diye ağlarken, sayabilirsiniz böyle yüzlerce, binlerce güzellik, hep ondan bize nakledilen güzellikler. Onun için güzel insan olmak demek, Allah Resulüne benzemek demektir yani. Ona ne kadar benzersek rengimiz, o kadar güzeliz. Tabii renklerin de böyle tonlar oluyor değil mi yani böyle. Bakıyorsun işte beyazın biraz kirli beyaz oluyor. Biraz daha bakıyorsunuz lekelenmiş oluyor. Bir de nur gibi beyaz oluyor beyaz dediğiniz ondan sonra. Dolayısıyla da insan bu güzelliklerin peşinde olmaya gayret etmeli değerli kardeşlerim. Devam edeyim bu hadis-i şerife. Evet yani şu yedi şey gelmeden önce hayırlı işler yapmakta acele edin. Yoksa gerçekten siz ibadet ve taatı unutturan fakirlik, azdıran bir zenginlik, her şeyi bozup perişan eden bir hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, sonra ansızın geliveren ölüm. Bir de gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal. Bilmiyoruz mahiyetini. Sonra kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi zannediyorsunuz? Ve bir günde kıyamet gelecek. Kıyamet ise belası en müthiş ve en acı olandır. Hadis kitaplarımızdan Tirmizi'nin Zühd bahsinde naklediliyor bu hadis-i şerif. Öyleyse Efendimiz bize hayatın bütün safhaları önümüze koyarak buyuruyor ki bak bunlar olacak hayatınızda. Bir gün zengin olursunuz, unutursunuz. Bir gün fakirlik gelir, başınıza unutursunuz Allah'ım. Bir gün hasta olur bilirsiniz. Bir gün ihtiyarlarsınız, bir günde aniden ölüm geliverir. O zaman bunlar gelmeden siz hayatın farkında olun ve hayırlı işler yapın, güzel işler yapın yani. Hem Allah katında güzel olsun, hem de kulların nezdinde güzel olsun. Onun için de kıymetli kardeşlerim, aslında şu Güzide cemaatin büyük bir kısmının belki de hani kendilerini mensubiyetiyle iftihar ettiği o tasavvufi terbiye yollarının, seyri sülük dediğimiz terbiye yollarının amacı bu hadislerde belirtilen güzelliklerle insanı kuşatmaktır. Bunları yapmaktır. Aman kardeşler deyip insanı intibaha uyanmaya davettir yani. Yoksa hiçbir Allah dostu, bir mürşit kendi adına kimseden bir şey istemez. Zaman zaman onu söylüyorum. Mürşitler kulla Allah arasına kimse girmiyor. Herkesten Allah'a bir yol var diyorum. Sadece yol gösteriyorlar. Diyorlar ki kardeşim gece kalk teheccüd kıl. Kardeşim kalk gece Allah'a istiğfar et. Kardeşim aman diline sahip ol. Kardeşim aman gözüne sahip ol, harama bakma. Kardeşim aman malına sahip ol. Zekatını ver, ondan sonra infakını yap, değil mi? Başka bir şey söylemiyorlar ki. Bana bir çay kahve getir bile demiyorlar yani. Yok öyle bir dertleri. Çayımızı kahvemizi biz kendimiz yaparız diyorlar. Duymadık yani bugüne kadar. Şimdi Allah dostum da. Ama illaki hani müminler birbirlerine ve tevasavu bil sabır ve tevasavu bil hak. Yani birbirlerine hakkı tavsiye eder, sabrı tavsiye ederek aman, aman kardeş günahlara girme. Aman kardeş hak yolunda yürü. 55 senedir Allah dostlarından dinlediğimiz sohbetlerin ana mesajları bunlar. Gecenize dikkat edin, gündüzünüze dikkat edin. Gece Hakk'ın huzurunda olun. Gündüz de Allah'ın mahlukatına hizmet edin. Onun için de Yüce Rabbimiz Haşr suresinde buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü tekullah vel tenzur nefsün ma kaddemet ligadin. Ey iman edenler Allah'tan nasıl korkmanız gerekiyorsa o şekilde korkun. Sonra herkes yarına ne hazırladığına baksın. Yarın ne hocam? 24 saat sonra. Tarife göre. Yarın, yarın aslında belki birkaç dakika sonrası yarın. Yarın ne? Yarın kıyamet. Ama kıyamet yarın da kopabilir. Onun için buyuruluyor ki men mate fakat kamet kıyametu. Ölen insanın kıyameti kopmuştur. Kıyamet. O kadar sade. Kıyamet bazen hocam kıyamet ne zaman kopacak diyorlar. Ha bizim gibi 80 yaşına gelen insanlara dersin ki kardeşim Türkiye şartlarında en çok 20 sene sonra dersin. Ama yarın da olabilir dersiniz. Evet. Hepimiz için yarın kıyamet olabilir. Gerçekten büyük kıyamet de olabilir. O büyük kıyamettir. اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ الْمُسْعَةِ Şüphesiz kıyametin saati Allah katında. Kimsenin bir teminatı yok ki. Değil mi? İşte birkaç sene evvel herkes yattı. Türkiye'nin 7 vilayetinde, 8 vilayetinde altı üstüne geldi. Peki 8 vilayet altı üstüne gelirse 80 vilayetin altı üstüne gelmez mi? Hiç şüpheniz olmaz. Hepsi gelir. Şu koca dünyanın altı üstüne gelmez mi? O da gelir kardeşler. Gelmez diye bir şey yok yani. Ve hüve alâ küllü şeyin kadir. Onun her şeye gücü yeter. Yaratan o çünkü. Yaratan o, istediği zaman yarattıklarının hayatına son verecek de yine o. Öyleyse biz hep onu hazırlanmalıyız. O bakımdan Cenab-ı Hak yarına ne hazırladığına herkes baksın. Peki beni yarın huzur-u ilahiye çağırsalar, benim hayat defterimde ne var? Ona bakın diyor Cenab-ı Hak yani. Namaz olarak ne var? Yani ibadet olarak ne var? Muamelat olarak ne var? Hayır hasenat olarak ne var? Bütün bunların üzerine bakılsın diye buyuruluyor kıymetli kardeşlerim. Hakikaten insan ciddi bir şekilde Allah'tan korkmalı ve bu dünyanın yarını olan ahiret hayatı için ne hazırladığını gözden geçirmeli. Bugünkü fani hayatı için nasıl hazırlandıysa, yarınki ebedi hayatı için de nasıl hazırlandığını aklı selim ile kıyas etmeli. Allah'ın her yapılanı bildiğini unutmamalı, bütün bunları düşünerek de silkinmeli, büyük bir azim ve gayretle hayır yarışına girmeli. Bu sabah Muhammed Esad Erbili rahmetullahi aleyhin mektubatından arkadaşlarla bölümler okumuştuk. Tam da bu konuyla ilgili bir mesaj geçti. Oradan da ayrıca böyle bir küçük metni hem de bir teberrük olsun. Böyle 1931'de mazlumen Cenab-ı Hakk'a yolculuğu olan bu Allah dostunu böyle vefatından 96 sene sonra bir kere daha burada hatırlayalım diye şöyle bir sözü var Hazret'in. Gerçekte hakkıyla düşünen bir insan yarına kadar yaşayacağı bilinmeyen bir varlık için ebedi devleti ve saadeti feda etmez. Yani yarın yaşayacağım malın derdine düşüp de ebedi devlet ve saadetini feda etmez. Bütün güç ve gayretini her şeyin mutlak sahibi ve maliki olan yüce yaratanımızın rızasını kazanma yolunda harcar. Evet. Bütün güç ve gayretini her şeyin mutlak sahibi ve maliki olan yüce yaratanımızın rızasını kazanma yolunda harcar. Cenab-ı Hak bizi ve sizi bu konuda muvaffak kılsın. Amin diyor. Bir sevdiğine yazdığı mektupta yani yarın harcayacağınız malın derdine düşme. Yarına ya kavuşursun ya kavuşmazsın. Evet. Ama ebedi hayatın için ne yapman gerektiğinin farkında ol diye tam buradaki metne uygun bir sözü var Hazretin. Burada yine Allah razı olsun kendilerinden çok güzel hatırlatmaları var muhterem üstadın. Bir kimse mazeretsiz olarak hayır hizmetlerinden uzak kalmaya devam ederse cennete girse bile çok az hayra sahip olacağından aşağı mertebelerde yer alır. Halbuki insanoğlu kıyamet günü en küçük bir hayra bile muhtaç olacaktır. Bunu biraz daha şöyle açacak olursam yine merhum Mahmud Sami Efendi buyururlardı ki cennet ehli cennete girdikleri zaman onlar da bir takım pişmanlıklar ifade ederler. Ya cennete gelmişsin daha pişmanlık olur mu? Ama pişmanlığını o da cenneti görünce cennetteki farklı nimetleri o da kendilerini böyle pişmanlıklarını ifade ederler. Neyin pişmanlığını? Cennet ehlinin cennette en çok hasretini çektikleri, pişmanlık duydukları şey dünyada Allah'ı hatırlamadan geçen anlarıdır. Bunu hadis-i şerifte olarak da naklediliyor bu. Cennet ehlinin cennette en çok hasret duydukları ya keşke dedikleri şey dünyada boş geçen anlarıdır. Allah'ı unutarak yaşadıkları anlardır diye ifade ederlerdi. Onun için aslında değerli kardeşlerim, hani sık sık bu kelimeyi hatırlatıyorum. Tasavvuf dediğimiz, seyri sülük dediğimiz hayatın farkında olmak veya daha bizim klasik tabirimizle agah olmak, uyanık olmak, gafil olmamak. Evet, gafil olmamak demek. Gafil neydi? Gafil hiçbir şeyin farkında olmamak demek. Değil mi? Hayatın farkında olmamak demek. Yaratanın farkında olmamak demek. Sorumluluğunun farkında olmamak demek gafil. Gaflet. Ama uyanıklık ise yapılması gereken her şeyin farkında olmak demektir. Allah Resulü sevgili Peygamberimizin sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'ye hicretinde daha Medine'ye varmadan Medine yolunda Kuba'dan yola çıkıp da yolda o Cuma mescidindeki bir ilk mesajı vardır. O gerçekten adeta hani bütün gelecekteki kurulacak İslam medeniyetinin ana ilkelerini ifade eden bir hutbedir o Resulullah Efendimizin. Buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin her birinizle tercümansız olarak konuşacaktır. Cenab-ı Hakk'ın tercümana ihtiyacı yok. Hepimizin dilini o yaratmış zaten. Onun için Allah sizin her birinizle tercümansız olarak konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak, ayete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Soluna bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, karşısında cehennemden başka bir şey göremeyecek. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bir hurmanın yarısı ile de olsa, bir hurmanız varsa onu ikiye bölüp onun yarısını bir başka insana vermek suretiyle kendinizi cehennemden koruyun. O yarım hurma da yok, ne yapacağız o zaman? Bunu da bulamayan güzel bir söz söyleyip gönül almak suretiyle kendini korusun. Yani hiçbir şeyin yok o zaman yüzün gülsün bari. Sizi gören insan sizin yüzünüze bakarak mutlu olsun. Yani yüzünüzü görünce kaçmasın, korkmasın yani. Hani bazı insanın yüzüne bakarsınız böyle içiniz ısınır. Bazısına bakmaya korkarsınız. Aman desin bulaşmayayım dersiniz yani, değil mi? Onun için Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten o yüzlerimizin ifadesine öyle tembihlerde bulunuyor ki لَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقَى اَخَاكَ بِوَچِنْ تَلِيكٍ Müslüman kardeşine güler yüz göstermek de olsa hiçbir iyiliği küçük görme. Bakın hiçbir şey bulamıyorsan selam ver yani insanlara şöyle. Hani beden dili diyorlar ya şimdi. Yani beden dilin insanlara güven versin yani. Bu insandan zarar gelmez desin seni gören insanlar. Bu insan güzel insan desin yani. Yüzü gülüyor desin yani. Hareketleri güzel desin yani. Hani bazen bir çocuğa, bir garibe, bir insana şöyle bir el hareketi yaparsınız. Ya o da mutlu olur gider. Değil mi? Mutlu olur gider. Onun için İslam iyiliği ta buraya kadar indiriyor değerli kardeşlerim. Onun için de imtihan alemi olan bu dünyada amellerin karşılığını görme yeri olan ahirete hazırlık için bol bol hayırlı işlerde bulunmak ve her hayıra anahtar bütün şerlere de kilit olmak icap eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İnsanlardan öyleleri vardır ki onlar hayra anahtardırlar. şerre de kilittirler. Yani onlardan asla bir kötülük çıkmaz. Öyleleri de vardır ki şerre anahtardır. Yani hep şerri açar, hayrı da kilittirler. Allah'ın ellerine hayrın anahtarlarını verdiği kimselere ne mutlu. Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği kimselere de yazıklar olsun buyuruyor. Bu girişten sonra kitapta her bölümde olduğu gibi böyle çok güzel misaller vardır. Fazilet tabloları diyoruz ona. Oralara şöyle birkaç misal var. Onları sizlerle paylaşalım kıymetli kardeşlerim. Utbe bin Haris şöyle anlatıyor. Bir keresinde Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazı kılmıştım. Allah Resulü selam verip namazı bitirdi. Ve süratle yerinden kalktı, safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat peygamberin bu telaşından endişe ettiler. Acaba ne oldu ki böyle hemen kalktı gitti yani. Fahri Kainat Efendimiz kısa bir süre sonra tekrar döndü cemaatin içine. Bu acele davranışı sebebiyle ashabının meraklanmış olduğunu gördü de şöyle buyurdu. Odamızda birazcık altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Namaz biter bitmez. Beni hayırda acele etmekten alıkoymasın diye hemen gittim dağıtılmasını emrettim. Buhari'nin bir başka rivayetinde bu ifade şu şekilde. Odada sadaka olarak dağıtılacak bir miktar altın veya gümüş bırakmıştım. Onun gece evde kalmasını uygun görmedim. Doğru ya. Gece kalmasın yani. Hakikaten insan koyar böyle bir emanet alır. Ya sabah olsun ben bunu dağıtayım der ama sabaha çıkmayabilirsin yani. Onun için hayır işlerini olabildiği kadar vaktinde ve gerektiği şekilde yapmak gerekiyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir sahabi, ya Resulallah hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Peygamber Efendimiz şöyle cevap veriyor. Güçlü kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, fakir düşmekten endişe ederek cimriliğe meylettiğim bir zamanda, ya bunu harcarsam acaba fakir mi düşerim gibi işine vesveseler geldiğinde ve daha çok zengin olmayı hayal ederken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Bir taraftan hayaller var böyle, habire biriktireyim, şöyle yapayım, böyle yapayım diye. İşte tam o sırada, yok ben şunun içinden bir hayır yapayım diyorsanız, o sadakanın ecri çok büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar, filana bu kadar demeye bırakma. Zaten o mal varislerinden şunun veya bunun olmuştur artık. Onun için de İslam'da malum ölümden sonraki vasiyetler için bile sınır var. Üçte biri geçemez. Hayattayken dağıtabilirsiniz hepsini. Ama vasiyet yazıp malımı ben öldükten sonra hepsini tasadduk ediyorum deme hakkınız yok. Çünkü o mal mirasının size üçte bir hakkı veriliyor sadece. Yani vasiyetiniz üçte birle sınırlı. O bakımdan hayır yapacaksan kendi hayatında sıfıra kadar da inebilirsin yani. Yine Efendimiz, Müslüman bir kişi bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse bu yenen şey kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Müslüman bir kişi bir ağaç diker de o ağaçtan bir insan meyvesinden sebeplenir, bir kuş yaprağından sebeplenirse bu yenen şeyler kıyamet gününe kadar o Müslüman için sadaka olur. Değerli kardeşlerim, burada son bir bölüm var. O bölüm şudur. Allah Resulü sevgili peygamberimiz bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Ashabıyla da hakikaten çocuklarıyla çok özel ilişkisi var peygamberimizin. Erkekler çok daha fazla soruyorlar, ediyorlar. Sahabe hanımları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaman zaman gelirler, böyle her müşküllerini sorabilirlermiş. Yani hani zaman zaman böyle hani İslam'da kadın konusu böyle tartışılır, konuşulur. İslam kadına bir değer vermemiş gibi. Onlara en büyük değeri Allah'ın Resulü verilmiş. Ve sonra da kadınlarınız sizlere Allah'ın emanetidir. Tabii bunu bir yerde söylediğiniz zaman böyle işin hakikatını bilmeyen ve İslam'ı tanımayanlar yok biz emanet falan değiliz diye laflar çıkartılır. Ya Allah'ın Resulü öyle bir ağır cümle konuyor ki ya Allah'ın emaneti diyor bak yani size ne güzel yani. Size Allah'ın emaneti olarak takdim ediyor bir yere. Bundan büyük şeref, bundan büyük emanet ruhu olur mu? Onun için sahabe hanımları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zaman zaman gelirler. Her konudaki müşküllerini söyleyebilirlerdi. Çok zaman beyleri vasıtasıyla ama o imkan olmazsa da bizatihi kendileri gelirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarlar. Halvet olmadan ya yanında Hazreti Ayşe annemiz olur, Resulullah Efendimizin ya diğer zevcelerinden biri olur veya onlar bir kanım olarak gelirler. Allah Resulüne böyle diğer erkekler gibi ya Resulallah derler. Bazen şikayetlerini, bazen sorularını sorarlardı. Esma binti Yezid, Peygamber Efendimiz'e ilk beyat eden Medineli hanım sahabiydi. Evet. Çok fasih ve belih konuşurdu. İhtiyaç olduğunda Resul-i Ekrem Efendimiz'in huzuruna çıkar, kadınların sormaya çekindikleri mevzuları rahatlıkla sorardı. Hanımlar temsilci olarak bu mübarek hanımı gönderiyorlar. Git diyorlar şunu bir Resul-i Efendimiz'e sor bakalım. O da güzel konuştuğu için geliyor Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor ya Resulallah diyerek başlıyor söze. Allah Resulü de Esma'yı takdir eder ve haya hissinin dinlerini öğrenmeye mani olmadığını söyleyerek Medineli hanımları methederdi. Yani Medineli hanımları hayalıdır ama o hayaları onları dinlerini öğrenmeye de engel değildir. Ben haya ederim deyip de dinini yaşamamak olmaz. Dinle ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Bir gün hanım sahabiler Hazreti Esma'yı Allah Resulüne gönderdiler yine. Esma Resulullah'ın huzuruna çıkınca şunları söyledi. Bakın nasıl bir Allah Resulü ile buluşma. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Evet size böyle başlıyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben sana kadınların elçisi olarak geldim. Allah seni bütün erkek ve kadınlara peygamber göndermiştir. Biz sana senin Rabbine iman ettik. Kadın olduğumuz için evlerimize kapanıp kalmış, sizin için huzur ve sükunet kaynağı olmuş, çocuklarınızı büyütüp terbiye etmişizdir. Siz erkeklerse cuma namazı kılmak, camiye cemaate devam etmek, hastaları ziyaret etmek, cenazelerde bulunmak, birden fazla hacca gitmek gibi hususlarda bize üstünlük sağlamış bulunuyorsunuz. Bütün bunların en mühimi de bir de Allah yolunda cihad ediyorsunuz. Ama biz evde kapandık, sükunet kaynağı olduk, çocukları büyütüyoruz, terbiye ediyoruz, ev işlerini görüyoruz. Fakat siz hac ve umre için veya düşmanla savaşmak üzere evinizden çıktığınız zaman mallarınızı biz koruyoruz. İplik eğirip size elbise yapıyoruz. Çocukları biz besliyoruz. Buna göre bizler kazandığınız hayır ve sevaplarda size ortak olur muyuz? Bakın bir Müslüman hanım, sahabe hanıma nasıl güzel değil mi? Bu soruda hiç itiraz var mı? Yok yani. Evet siz gidiyorsunuz ama çocuklara biz bakıyoruz. E peki biz evde oturuyoruz diye siz cihad ediyorsunuz. Sizin cihadınıza biz de ortak oluyor muyuz ya Resulallah yani? Hazreti Esma bu sözleri söyleyince Resulullah Efendimiz'in çok hoşuna gitti. Bu kadar güzel ifadeler. Ashabına dönerek siz hiç din hususunda soru soran bir kadından bundan daha güzel sözler işittiniz mi dedi. Takdir etti. Ve buyurdu ki iyi anla ve seni buraya gönderen hanımları da iyice anlat ki bir kadının kocasıyla güzel geçinip onun memnuniyetini kazanması sevap bakımından o saydığın üstünlüklerin hepsine denktir. Yani Efendimiz aile huzurunu önemsiyor. Sen ailende bir huzur kaynağıysan eğer, değil mi? Ailende bir huzur kaynağıysan, evini bir huzur yuvası haline getirdiysen cihad etmiş gibisin. Birçok hayırları yapmış gibisin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiriyor. Kaynak ne hocam? İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimişk adlı eserinden Beyhaki'nin şu hadis kaynağından nakledilmiş bu. Onun için aile hayatı adeta ortaktır. Aile hayatındaki bütün güzellikler kadına, erkeğe, çocuğa hepsine ayrıca paylaşılır. Yani bir hanım evinde beyinin bir takım hizmetleri için fedakarlık yapıyorsa merak etmesin. O hizmetleri bizatihi kendisi de ortak olmuş olur. Aynı şekilde bir erkek de evindeki hanımına gerekli müsamahaları gösteriyor. Gerçekten ona yardımcı da oluyorsa onun yaptığı bütün işlerden o da ayrıca sevap kazanır. Onun için İslam teslim olmaktır diyoruz. İslam dünyaya huzur getirmiştir. İslam önce insanın kalbine huzur getirmiştir. Sonra yuvalara huzur getirmiştir. Sonra topluma huzur getirmiştir. Onun için Cenab-ı Hak ya eyyühellezine aminetu kulû fissilmi kâffe. Hepiniz birden ey müminler sulh ve selamete dahil olunuz. İslam selamet dedi. İslam huzurdur. Cenab-ı Hak onun gerçekten farkında olmayı nasip eylesin yine değerli kardeşlerim. Yine aynı manada bir başka hadis-i şerif var burada. Hayırda yarışan hanım sahabilerden biri de Ummu Ri'le el-Kuşeyri'dir. Bir gün Resulullah'ın huzuruna çıktı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü deyip hürmet ve tazimini arz ettikten sonra büyük bir edep ve nezaketle söze başladı. Kadınların perde arkasında haremde kaldıklarından kocalarına hizmet etmek, çocuk beslemek, beşik düzeltmek gibi ev işleriyle meşgul olduklarından bahsetti. Bunun için gazaya gidip büyük ecirlere nail olmak mümkün olamıyor. Bize öyle bir şey öğretiniz ki onunla Allah'a yaklaşabilelim dedi. Allah Resulü gece gündüz devamlı Allah'ı zikrediniz. Gözlerinizi yabancıya bakmaktan, seslerinizi onlara işitmekten muhafaza ediniz. Size de aynı ecirler vardır buyurdu. Efendimiz hep irşad ediyor. Hiç kimseyi rahat etmiyor. Herkese güzellikleri gösteriyor sevgili Peygamberimiz. Bizlere düşen de o aziz peygamberi yakinen tanıyıp onun izinden gitmektir kıymetli kardeşlerim. Ve şöyle buyuralım. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَتِيَكَ الْيَك۪ينَ Sana yakin yani ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluğa devam et. Rabbimiz inşallah bizi ahirette nimel abd dediği kullarından eylesin. Yani ey kulum sen güzel bir kuldun. Sana hayat verdim, rızık verdim, nimetler verdim, imkanlar verdim. Sınavlardan da geçtin ama benim huzuruma da tertemiz güzel bir kul olarak geldin. Fethulî fî ibâdî, fethulî cenneti hitabına mazhar olalım inşallah. Yani kullarımın arasına gir, cennetime gir diye Rabbimizin hitabına mazhar olalım diye sohbetimizi bitirmiş olalım efendim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ehlihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.